Hoş Sohbet Sokağı.
Her şeyin mevsiminde. Günde bir tane portakal. Bir
sesi açalım abi.
Dr. Jacob, Dr. Hayes.
Bütün sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayemiz var aslında.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Hoş Sohbet Sokağı'na. Evet, bayrama iki gün kala, Arefe'ye bir gün kala Hoş Sohbet Sokağı'nda yine tatlı maceralar var. Didem Güner ve Özlem Öztaş birlikte hazırladılar programı. Berkay Yıldız'la çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Şarkılarla, sözlerle dop dolu geçecek Hoş Sohbet Sokağı. Bizi www.turkiyenisesradyosu.com adresinden dinleyebilirsiniz. Ve elbette cep telefonunuzdaki TRT Dinle mobil uygulaması da gayet olumlu bir adres. Bunun yanı sıra eğer televizyonunuz başındaysanız da kumandanızın radyo seçenekleri içerisinde mutlaka TRT TSR'yi bulacaksınızdır. Önce güzel bir şarkıyla selamlayalım sizi. Sonrasında elimi tutacaksınız. Ben sizi götüreceğim ta tuhafiye dükkanına kadar. Orada Elif Berna Kutlata bekliyor bizi. Sevgili dinleyenlerimiz, Ramazan bayramına 2 gün kalmış. Evet, hepimizi tatlı bir telaş sarmışken geldik tuhafiye dükkanına. Bugün biraz daha uzun oturalım ve bugün Elif Berna Kutluata'nın tatlı sohbetiyle bütün telaşlarımızdan uzaklaşalım. Şöyle sakin sakin konuşalım bakalım. Bir şarkı daha dinleyelim isterseniz. Sonrasında tuhafiye dükkanının kapısının anahtarını şöyle bir çevireceğim ve karşımızda Elif Berna Kutluata olacak.
Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye. Terk ettin, bırakıp gittin. Ümitsiz kaldım, gönlüm karardı. Neden terk ettin, bırakıp gittin? Ümitsiz kaldım, gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı.
Tuhafiye dükkanı. Evet, anahtarı çeviriyoruz ve işte karşımıza Elif Berna Kutluata. Bayrama yaraşır bir sohbet olacak demiştik ya, biraz da fazlaca kalacağız bugün dükkanda ama tatlı bir sohbet olacak.
Bayram, bayram, bayram diyoruz ama bu kelimenin gerçekten öncelikle madem bir iletişim uzmanıyla birlikteyiz, kelimenin anlamıyla başlayalım. Sonrasında da bayramların gerekleri nelerdir? Bir onlardan konuşalım Berna.
Bayram kelimesi Farsça kökenli bir kelime ve daha çok buluşma, kavuşma anlamlarına da geliyor. Fakat bizdeki anlamı tam olarak aslında kutlanılan zaman demek. Bu bir dini bayram olabilir ya da bir milli bayram olabilir. Aynı zamanda sevinç günü de demek. Kökeni de biraz öyle. Hani kutlamadan geliyor, buluşma ve kutlama ile ilgili. Bayramların gereği genellikle hani çok bilinmişliğe düşmüş olmak istemem ama hani eski bayramları çok özleyebiliyoruz ya. Bayramın gereğini yerine getirmek bizim kendi kutlamaya değer bir zamanı görebilmemizle ilgili. Yani biz kendimiz o zamanı seçmeli ve kutlamaya değer bulmalıyız. Geçmişten çok ilginç örneklerini bulmak mümkün. neşeli örneklerini bulmak mümkün. Belki geçmişten bir şeyleri günümüze getirerek ya da en temelinde aslında kendimiz için kutlanabilir bir şeyleri o bayram günlerine denk getirerek gereğini yapabiliriz diye düşünüyorum. Ramazan dolayısıyla aslında biz kültür olarak da biraz yemeye içmeye düşkünüz, onları öne çıkarabiliyoruz. Şüphesiz bundan ibaret değil. Biraz insanın kendi iç dinamiklerini kontrol edebileceği bazı şeylerde biraz daha kendine ve içine söz vererek kontrollü olmayı seçtiği bir dönem. Ama bayramı da bunu ne kadar yapabildiysek o kadar şenlikli geliyor. Ben biraz kültür tarihine meraklı biriyim ve bayramda da biraz buna düşkün oluyorum aslında. Benim çok sevdiğim bir yazar var, Ahmet Rasim Bey. Ahmet Rasim Bey'in şehir mektupları, kitapları çeşitli cilt cilt farklı versiyonları da var. Şehir mektupları bir kere her şeyden önce tam tabiriyle lezzetli bir metin okumak isteyen herkese önerebileceğim bir kitaptır, kitaplardır. Çeşitli gazete yazıları ya da kendi özgün yazıları vardır içerisinde. Bayrama dair Ahmet Rasim Bey şehir mektuplarında çok samimi şeyler paylaşmış. Biraz bu gereğini yerine getirmekten bahsederken Ahmet Rasim'den alıntı yapmak isterim. Şimdi biz biraz uzaklaşabiliyoruz. İçinde bulunduğumuz dönem biraz fazla hızlı bir şeylerin geçtiği bir dönem olduğu için kendi kültür tarihimizdeki kimi örnekleri de unutabiliyoruz. Ben oradan Ahmet Rasim'in şehir mektuplarından önce şeyden bahsetmek isterim. Kendi bayramlaşmasını anlatır bir yerde ve orada bizim daha çok tiyatrodan, dizilerden, geçmişten hatırladığımız bir kendi siyah dadısından bahseder.
O da çocukluğunun bayramlarından bahsediyor
evet,
anladığım kadarıyla.
Şimdiki adı sanıyorum bölünmüş de olsa Sudan ama eski Osmanlıca ifadesiyle Habeşistan. Bizde de mesela evde güvenilir, çoluk çocuk emanet edilebilir, işte kimi zaman mutfak emanet edilebilir kişiler Habeşistan'dan gelmiş oluyor Osmanlı döneminde. Ahmet Rasim Efendi 1800'lerin sonunda gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla onun çocukluğu da aşağı yukarı o dönem. Bayram sebebiyle kendisi kara annem diyor ona. Kara annemin bayramını kutlamaya gittim Ramazan bayramında. Diyor ki dışı siyah, içi bakır rengi, beyazlamaya yüz tutmuş elini, o mübarek elini öptüm. Kendisinden bayramlaştım, kendisinden helallik istedim. Laf lafı açtı sohbet ederken, bana bayram piyangosundan bahsetti. Bayram piyangosu da şöyle, şimdiki gibi piyangolar para vermiyorlar. Bir Ramazan eğlencesi bu o dönem Osmanlı'da. Bayram piyangosu, piyango bileti alıyorsunuz, onun karşılığında hediyeler veriliyor kişilere. İşte bu bir toka olabilir, bu bir ilaç olabilir, bir miktar kahve olabilir gibi.
Anladım.
Şehir esnafı, işte mahalle esnafı düzenliyor bunu. Bu bayram piyangosundan bahsetmiş ve bayram piyangosunda kara annemin numarasının karşılığında ne hediye geldiğini aramaya başladık. Ve karşılığında bir ilaç gelmiş annesine ve şöyle söylüyor. Bir parça, bir dirhem neyse, bu hediye hem anneme, çok kara anneme çok yakıştı. Hem de bir bayram sevinci oldu. Buradan yola çıkarak kim neyle sevinir diye uzun uzun anlatıyor Ahmet Rasim. İşte tanıdığı bir gazeteciye şu çıksa ne olur, işte evindeki kardeşine şu çıksa ne olur diye. Bunu şunun için anlatıyorum. Bir bayram sevinci için biz de bazen hediyeleşiyoruz şüphesiz. Fakat bir bayram sevinci için topluca yapılan şeyler daha kıymetli olabiliyorlar. Yani aynı ailedeniz, biz kardeşiz diyelim ki sizinle. Bizim birbirimize hediye vermemiz zaten makul ve kabul edilir, beklenen bir şey. Ama içinde bulunduğunuz mahallede, içinde bulunduğunuz toplulukta bu bayramlaşmanın bir şeye dönüşmesi daha kıymetli. Kültürden ögelerini getirmek mümkün. Yine Ahmet Rasim kitabının bir yerinde diyor ki, çok şükür eriştirene, yani bayrama. Ve arkasından da diyor ki, rızkı çabuk ulaştıran Allah, bütün oruçluları kendi büyüklüğüne yakışır şekilde bağışlayıcılığıyla nasiplendirsin ve bayram sevincine eriştirsin. Hı hı. Bunu şunun için söylüyorum. Biz çok alışmış olabiliyoruz bazı ifadelere. Örneğin işte bayramınız kutlu olsun. Çok seviyorum ve çok kabul ediyorum ama biraz çeşitlendirmekte fayda var. Hı hı. Kendi inancımıza göre, kendi inanışımıza ya da kendi bayram sevincimize yakışır ifadeler kullanmak daha kıymetli oluyor. Hı hı. Bayram sevinci için Ahmet Rasim Bey'in bahsettiği bir şey daha var. O da bayram yerleri.
Bayram yeri derken farklı mekanlarda bayramın kutlanması mı?
Şöyle, Osmanlı'nın son dönemleri zaten takdir edersiniz ki çok savaşlı, çok debdebeli. Dolayısıyla halkın aslında çok da böyle bir arada sevinci yaşayabildiği zamanlar
toprak
değil.
Toprak kayıtlarının olduğu. Evet.
Zaten o dönemde de teknoloji bu kadar desteklemiyor bazı şeyleri. Bayram yeri demek iki şey demek. Hı. Bir, dönme dolap. Belki bir iki oyuncak daha büyük.
Tamam.
Ve çokça işte tatlıların tüketildiği, bayramlık yemişlerin falan olduğu bir yer. Bu 1929'a kadar Türkiye'de bu tür yerler bayramları kurulmuş ve arkasından dağıtılmış. İlk defa kurulup da dağıtılmayan yer Gülhane Parkı içerisinde bir çocuk ve eğlence parkı kurulmuş 1929'da. Bayramda kurulmuş ve arkasından dağıtılmamış ve kalıcı bayramlar olarak devam etmiş. Hayır, tam olarak yok aslında. Oralar çok değişmiş ama Ankara'daki duruyor. Gençlik Parkı. Hala duruyor ve İzmir'deki Kültür Park'ta daha sonraki yıllarda bu nedenle yapılmış. Yani bir bayramla bir eski zamanlarda çok daha fazla karşılaşırdım ben çocukluğumda. Belki benim eksikliğimdir. Eskisi kadar karşılaşmıyorum. Örneğin bir bölgenin bir yemişi olur, bir meyvesi olur ve onun da bir zamanı olur. Festivalleri olur. Öyle zamanlarda da bu bayram yeri benzeri yerler kuruluyor. Ama arkasından kapatılıyorlar. Sonrasında devam etmiş. Fakat devam edince şöyle bir şey olmuş. Bazı şeyler esirgenince daha makbul olur ya.
Kıymetlidir, doğru.
Her zaman açık olduğundan.
O kadar rağbet görmemiştir.
Rağbet görmemeye başlamış. Dolayısıyla yine bayramlar değişmiş.
Doğru.
Bir diğer bayram özelliği tarihten gelecek olursak o da mahyalar. Ramazan boyunca camilerde artık biz de görüyoruz büyük camilerde. Fakat mahyaların ilginç bir tarihi var. Sultan 1. Ahmet döneminde ilk defa minarelere mahya ve kandillerle mahyalar yapılıyor o dönem. Halk bunu çok sevmiş. Zaman zaman yapılıyor. Fakat ilginç olan tarafı şu. Sultan 1. Ahmet'in zamanı da şöyle 1603-1617 taht zamanı. Yani 1600'lerin başı gibi düşünebiliriz. Fakat Sultan 3. Ahmet zamanında halkın mahyaları olan ilgisi o kadar artmış ki sultana bu haber edilmiş. Sultan da bir ferman yayınlamış. Ramazan boyunca ama mutlaka Ramazan bayramlarında mahya olacak diye.
Evet.
Şimdi mahyanın kurulması için de minarelerin uygun olması gerek. Eyüp Camii çok makbul bir cami. Fakat Eyüp Camii'nin minarelerinin şerefeleri uygun değil. Dolayısıyla Eyüp Camii'ye halk gidiyor fakat mahya göremiyor. Bu büyük bir problem olmuş.
Evet.
Ve bunun üzerine Eyüp Camisi'ne şerefeleri uygun olan iki minare daha eklemişler mahya yapabilmek için ferman gereği. Bugün de hala var fakat mahyalar artık sadece işte Ramazanlarda ya da kandillerde daha çok gördüğümüz şeyler. Ama eskiden takvim başlarında, yılbaşında çeşitli işte kandil zamanları Ramazan'da ya da işte sultanın tahta çıkışında benzeri zamanlarda bir tür aslında bugünkü iletişim panolarına benzer bir şekilde kurulmuş ve kullanılmış.
Orada da hep mesajlar vardır değil mi? Kısa mesajlar vardır mahyalarda da.
Evet. Artık hangi günse o güne uygun olarak bir takım işte hadisler olabilir. Ya da bir takım şimdi ben çok görmüyorum ama Osmanlı'da tabii bir de o dönemde çok görsel malzeme olmadığı için işte kayıklar, çeşitli yıldızlar, ay ve güneş tasvirleri o tür şeyler de çok
şimdilerde
varmış.
Şimdilerde yok o. Onlar şimdi yok.
Yok çünkü biz çok görselliğe çok doymuş bir çağdayız artık. Orada olması bizi cezbetmiyor aslında dürüst olmak gerekirse.
Anladım.
Oradaki sözlü bir mesaj daha anlamlı geliyor. İşte hangi güne denk geliyorsa ona uygun olarak bir mesajla mahyalar kurulmuş oluyor.
Evet, sohbetimize devam edelim. Biz bir şarkı dinleyelim bakalım. Didem Güner'i bizim için hangi şarkı hazırlamış?
da sen, sen ki konuşursun derdim mi kalır? Nasılsın diyorsun telefonda sen, nasılsın diyorsun telefonda sen?
Kandiller var.
Hı hı.
Kandillerin önemi nedir ve bu isimin cazip yanı nedir acaba? Çok hoş bir isim kandil.
Kandil zaten Arapça bir sözcük, yağ, yanan anlamında da geliyor kökeninden. Bugün özel dini günler için kullanıyoruz kandil sözcüğünü. Kandiliniz mübarek olsun gibi. Fakat çıkış yeri şöyle. Hazreti Peygamber'in zamanında bir Berat kandilinde mescidi ışıklandırmış Hazreti Ömer. Şimdi gözümüzde canlandıralım. Kandil hiç gören oldu mu bilmiyorum ama kandil çok da zor yanan, aslında biraz da tüterek yanan bir
böyle
şey.
Böyle bez vardır değil mi? Ortasında doğrudur, yağından
doğrudur. Alır. Hatta o zamanlar daha çok hayvansal yağlardan yapıldığı için daha ağır isi olan
öyle
bir şey.
Öyle mi? Evet. Hayvansal yağlardan da mı yapılıyormuş?
Evet, onlardan da yapılıyor. Dolayısıyla kimi işte yanıcı ürün neyse onun kalitesine göre fazlaca tütenmiş.
Sizin evinizde var mıydı mesela, hatırlar mısınız? Ben hatırladım. İsli olur o böyle camı.
Benim
ama
çocukluğumda,
bizim gaz yağıydı.
Benim çocukluğumda ilginç de bir şey olabilir belki. Çok elektrik kesintisi olurdu.
Tabii.
Bizde çok gaz lambası vardı. Ben de çocukluğumdan onları hatırlarım. Fakat döneminde, Hazreti Peygamber'in döneminde mescit gece de çok aydınlatılabilen bir mekan olmuyor o yüzden. Çünkü hem ateş hem işte tütmekten dolayı bazı sorunlar olduğu için. Fakat bir Berat Kandili gecesi Hazreti Ömer işte cemaat gelmeden önce mescidi çera denilen yani odun çırasından da yapılan kimi araçlarla aydınlatmış tamamen. Hazreti Peygamber'in çok hoşuna gitmiş. Hatta şöyle bir hadisi olduğu söylenir. Sen ki mescidimizi böyle nurlandırdın. Allah da senin kalbini daim nurlandırsın diye. Böylelikle bu ilk örnekten sonra bu özel günlerde mescidin kandillendirilmesi bir gelenek olmuş. Çünkü peygamberden iltifat da aldığı için.
Tabii.
Dolayısıyla kandil sözü oradan geliyor. Yani biz aslında bence ilginç de bir örtüşme oluyor. Hem bir geleneği taşıyoruz, fark ediyoruz, etmiyoruz bilmiyorum ama hem de aslında aydınlatmayla ilgili güzel bir mecaz, bir metafor oluyor. Yani hani böyle bir günün anlamını düşünüp aydınlanmayla ilgili bir şey çıkarabiliyorsak güzel bir örtüşme olmuş isim olarak.
Evet, evet.
Ramazan bayramı da geçmişte mesela kandillerin çok yakıldığı, gecelerin çok aydınlatıldığı, özellikle işte iftar sonrasında Ramazan şenliklerinin olduğu ama bayram günü özellikle geç vakte kadar biz elektriğe doğduğumuz için bunu çok bilemiyoruz ama geçmişte geceleri evlerin aydınlatılması, bahçelerin aydınlatılması bayağı lüks bir şey ve çok karşılaşılan bir şey değil aslında. Ama bayramlarda özellikle kandillerle aydınlatılması bir gelenek. İstanbul'un bu yönden zengin olduğu söylenir hatta. Bir yerde Ahmet Rasim de diyor, artık gecelerimiz de gündüzlerimiz kadar ışıklı olduğundan Beyoğlu'na çıkmakla ilgili söylediği sözler var. Dolayısıyla biraz orada bir takım şehir adetlerinin bayrama ilişkin dönüştüğünü de görüyoruz.
Peki bir de bizim bayram geleneklerimiz var. Yani aslında sadece bayramlarda değil, kandillerde de yaptığımız bir davranış biçimi belki el öpme geleneği vardır. Küçüklerin büyüğün elini öpmesi.
Evet, evet.
Her ne kadar bu da aslında yavaş yavaş belki bırakılmaya yüz tutmuş bir alışkanlık ama ne dersiniz?
Zaten ilk başta da yok doğrusunu isterseniz. Çünkü el öpme Müslümanlar arasında çok makbul bir şey değil. Çünkü Zerdüştlerde bir gelenek.
Öyle mi?
İran'ın kuzeyi gibi düşünebiliriz. Zerdüşt ailelerinde diyeyim. Böyle bir el öpme geleneği var. Yaşa çok saygı var çünkü. 2-3 yaş büyük olduğunuzda bile bir saygı. Yani bizde el öpmek için karşınızdaki kişinin bayağı yaşının bayağı büyük olmasını beklersiniz ya. Dolayısıyla onlar biraz daha bu konuda saygıyı öne koyuyorlar belki. Fakat Müslümanlar Zerdüştlerle de çok anlaşamamışlar. Dolayısıyla bir Zerdüşt geleneği olarak gördüklerinden ilk başta el öpmeyi benimsememişler. Hatta metinler var. Bir Müslüman, alim bir kişinin ya da anne babasının elini öper sadece diye. Bazı ailelerde bunu görebilirsiniz. Ailenin büyükleri elini öptürmek istemez, bir geri çeker.
Evet.
Bu biraz ondan ileri geliyor. Yani ancak kendi evladınız sizin elinizi öpebilir. Ya da size alim gibi görüyorsa bir kişi elinizi öpebilir. O da biraz hani benlik gibi göründüğünden çok makbul kabul edilmemiş. Ama sarayda bir saçak öpme adeti var bayramlarda.
Saçak, eletek öpmek gibi bir şey.
Eletek öpmekten daha farklı. Bu bayram saçağı, bildiğiniz saçak, saçak da şey, padişahın tahtının, oturduğu tahtın yanında bir, üzerinde kimi zaman bir takım ifadeler de olabilir, bir takım desenler de olabilir. Ama bir hani sancak gibi bir şey değil. Bayağı padişah tahtının saçağı diye adlandırılıyor. Bir kumaş var. Zamana göre değişmiş. Bu saçağı tutmak da önemli. Birkaç metre bir kumaş yani tahttan itibaren. Saçağı tutan kişi de çok kıymetli. Bayramlarda padişahın huzuruna çıkabilen zevat, herkes çıkamıyor takdir edersiniz. padişahın tahtını, saçağını öpüyorlar. İkinci Abdülhamit,
kumaşı öpüyorlar.
Evet yani. Evet, kumaşı öpüyorlar. İkinci Abdülhamit döneminde bu saçağı tutmak da çok önemli. Bir takım özelliklerinin olması gerekiyor o kişinin. Sultan Abdülhamit döneminde de Ankara'da bir semt ismidir Gazi Osman Paşa. Fakat aynı zamanda Plevne Zaferi'nin komutanıdır. Hayatı boyunca Gazi Osman Paşa tutmuş o saçağı. Saçak tutmak da çok kıymetli bir şey. Evet. El ve etek öpmek.
Biz hatta de o kıymetli semtimize adını vermişiz.
Evet. Saçak öpmek adetinin yanında el, etek ve ayak öpmek de var. Fakat bu kimi zamanlarda biraz özür dilemek, biraz makbul sayılmaya çalışmakla ilgili.
Bir yalvarma gibi.
Gibi. Kimi zaman işte affına sığınmak için bir takım şeylerde. Hani bayramda biraz da affedilme ve barışmayla ilgilidir ya. Biraz onun gibi ama normalde saçak öpülüyor. Ben biraz sabah bakarken aslında erkence şeyi de düşündüm. Yani padişahın sağlığını düşündüğünüzde de o kadar insanın yani yanına yanaşmasını istemezsiniz doğal olarak her şekilde. Dolayısıyla bu saçak öpme adeti var bayramlarda.
Ama o zaman Covid yok.
Yok ama veba var, verem var. Kimi işte ateşli hastalıklar var, hummalar var. Dolayısıyla padişahın zaten yani saldırı ihtimali de var. Tabii. Her türlü şeyi düşündükleri için biraz derecelendirmek istemişler. Saçak öpme, kim tutuyorsa o kıdemli kişi kimse, ona bir saygıyla başlıyor. Bir eşik gibi, sonra padişaha bir büyük işte iltifat cümlesiyle saçak öpülüyor. Sadrazamla başlıyor en başta. Ve rütbece devam ediyor. Yani herkes de saçak öpemiyor aslında.
Ama şimdi o saçağı öptüğünde de yani ben onun öptüğü saçağı öpmek istemeyebilirim. Böyle bir lüksümüz yok mu?
Şöyle aslında bunu yapmak istemeyebilirsiniz, haklısınız. Ben de istemezdim kesinlikle. Bunu yapmayanlar da var.
Hani diyoruz zaten, ya padişahı koruyoruz onca hastalık var diye.
Zaten usulen de uygun bulunmayıncaya kadar bu iş devam etmiş. Sultan Reşat zamanında. Şöyle bir şey var. O zaman ilk defa Meclis-i Mebusan kuruluyor. Ve meclis üyeleri diyorlar ki mebuslar, biz padişaha bayram kutlaması yapmayı istiyoruz. Fakat bu el etek ve saçak öpmek padişaha da iyi görünmüyor. Yani hani biz de işte bir dünyada bir yerimiz olsun istiyoruz. Dolayısıyla bu halkın padişahla ilişkisini buradan, bayram kutlamasını buradan yapmak iyi değil gibi bir görüş belirtiyorlar. Bu iyidir, kötüdür, olsun olmasın gibi bir şey de çok bir iki gazete yazısı dışında bir şey de söylenmiyor. Ama Sultan Reşat bir bayram sabahı kalkıyor ve diyor ki bunu kaldırdım. Ve kendisinden itibaren bir daha bu uygulanmıyor. Burada aslında şunu da söylemek gerek. Padişahla halk arasındaki bayram kutlamaları aslında daha çok yeme içme üzerine kurulu. Aslında biraz bugüne de benziyor.
O zaman mesela padişah mı yemek yaptırıyor?
Evet, saraydan için halka özellikle halka yeniçeriye tatlı çıkarılıyor. Mesela baklava alayı. 10 yeniçeriye bir baklava tepsisi düşecek bayram sabahı. Tabii saray mutfağını
tepsinin büyüklüğü diye sormuyorum. Çünkü yani küçük bir tepsisi olmaz. Doymazdık. Yeniçeri. Koskoca yeniçeri.
Yani tam hayal edemeyebiliriz. Saray mutfağı günde 3000 kişiye yemek çıkaran bir mutfak. Ve bayramlarda bu 6000 kişiye kadar çıkabiliyor. Nasıl bir hareketlilik, nasıl gerçekten bir geliş gidiş, nasıl bir bile bölümleme. Neyi nerede pişiriyorsunuz? Bugünkü gibi fırınlar yok. Yani baklava pişirmek demek kor ateş demek. Yani hani şimdiki gibi fırınlara koyup çıkaramıyorsunuz. Büyük bir ustalık, ürün ziyan edemezsiniz. Ürün teslim saatiniz belli, bayram sabah namazının hemen ertesi.
Dağıtılacak.
Ve yeniçeriye gidiyor. Kim bilir kaç bin tepsi baklava çıkarıyorlar. Ve bu yeniçeri işte kendi hiyerarşisi içerisinde bayramı kutluyor. Ve yeniçeri subayları diyelim, saraya gidiyorlar. Dualar eşliğinde karşılıklı saray mutfağından baklavaları alıyorlar. Her işte subay diyeyim ben ona, çeşitli rütbeleri var. Her yeniçeri subayı baklava tepsilerini alıp işte onar onar olmak üzere, dağıtmak üzere organize ediyor. Fakat saraydan yeniçeri ocağına bir yol var.
Evet.
Bu yol boyunca da Ramazan bayramında bu özellikle bu baklava tepsilerinin geçtiği bir böyle şenlikli bir durum var. İşte buna baklava alayı deniyor.
Aa, çok güzel.
Ve bu kutlanıyor. Şimdi biz bugün Nasıl aile büyüklerimizin evine gittiğimizde günlük hayattan biraz farklı bir şeyler yiyoruz, içiyoruz. Aile büyüklerimiz biraz onları bize göstermek istiyor ya.
Tabii.
Bu biraz da oradan geliyor. Yani yedirebiliyorsanız, normalde olmayanı, bu elemeyi de olabilir, sunabiliyorsanız ve karşı tarafta bunu kabul ediyorsa, o zaman bayramda büyüklüğünüz kabul görmüş oluyor. O yüzden sultanların da halklarıyla iletişimi, bayram iletişimi biraz bundan.
Baklava üzerine dayalı.
Şerbetler yapılıyor, işte özellikle helvalar yapılıyor.
Sadece baklava değil yani.
Baklava özellikle revani tercih ediliyor. Revani o güzel bir örnek. Ramazan tatlısı revani. Fakat Sultan 3. Ahmet devrinde Karabağ, bugünkü Karabağ, Azerbaycan toprakları içerisinde, oranın merkezi varmış, Revan. Orası işgal edilmiş. Sultan 3. Ahmet döneminde de tam Ramazan'a denk gelen bir zamanda orayı Osmanlı tekrar almış. Alınca büyük bir sevinç olmuş ve saray mutfağına denilmiş ki bir zafer var Ramazan'da. Siz buna uygun bir şey yapın. Ve sırf o zafer için yapılmış bir tatlı, Revan şehri tekrar Türk yurdu oldu. Revanidir o yüzden adı.
Evet.
Ve bir Ramazan tatlısı olarak devam ediyor ama çok aslında güzel. Bir savaş tatlısı.
Evet.
ve tabii şeker de çok dağıtılıyor. Ramazan'da en çok dağıtılan, bayramlarda en çok dağıtılan şeylerden biri.
O zaman şekerleri nasıldı?
Aslında mi? Şeker bizde biraz geç denilecek bir tarih. 1780'lerde. Evet, akide şekeri. Akide. Ama eski bir söz vardır Osmanlı mutfağı için. Derler ki şekeri, tatlıyı, helvayı Arap'tan, zeytinyağlıyı Rum'dan. Eğer varsa hani biraz mezeyi, eşlikçileri Ermeni'den, eti Arap'tan. Sofra usulünü ve tencerede kaynayacak olan yemeği, çorbayı ve ekmeği, hamur işlerini Türk'ten yiyeceksin. Dolayısıyla Osmanlı saray mutfağı böyle çeşitli bir yer. Şekerciler de Arap, çoğunluğu Şam'dan. Hani ne Şam'ın şekeri diye bir söz vardır ya, biraz oralardan geliyor. İstanbul'un bütün şekeri Şam'dan. Ve Arap şekerciler saray mutfağında, fellah Arapların, bu şey demek, siyah ırktan Arapların, aseli, yani bal rengi, kırılan bir helvası var diye duyuruluyor. Çünkü şeker bilinmiyor, helva biliniyor. Akide şekeri biraz serttir ve kırılır,
evet,
ya,
evet.
Kırılan bir helvası var. Ve akide şekeri böylelikle ortaya çıkıyor.
Anladım.
Daha çok Yeniçeri'ye dağıtılıyor belli zamanlarda. Çok güzel bir kitap var. Bu bayram ve mutfağa meraklıysanız sevgili dinleyicilerimize önermiş olayım. İştah Hazinesi'nin Sözlüğü. Ahmet Cavit Efendi'nin 18. yüzyılda bir mutfak sözlüğü bu. Aslı bir İranlı yazar, Mevlana Ebu İshak, 15. yüzyılda yazmış İştah Hazinesi diye bir kitap. Ardından işte İran, ama özellikle Azeri, tabii aynı ülke ama farklı topraklar. İşte yetişeni ayrı, baharatı ayrı, yapılışı ayrı. Böyle bir sözlük, işte hazinesinin sözlüğünü yazmışlar ve orada şeker çok geçiyor. Ve Osmanlı'da özellikle Ramazan bayramı için, bu kitapta dahil olmak üzere 19. yüzyılda da şeker listeleri yapılıyor. Hemen söyleyeyim, bugün bayram, herhalde dinleyicilerimiz arasında da bir ağız tatlansın diye şeker alan vardır. Biz maalesef diyorum, çok çikolatacı olduk artık. Fakat eskisi böyle değil. Mesela Ramazan bayramında önemli olan ikramlıklardan biri rahat lokum. Şimdi bu rahat lokum şu demek: genizden kolay geçecek, rahat, yakmayacak içinde, çünkü o zaman bir takım baharatlar da oluyor. Sade rahat lokum, çok bayram güzel. Şekeri, fıstıklı hanım şiltesi, ilginç isimli olanları seçtim size, yumuşak pestil, hanım
güzel.
Şiltesi.
Çok güzel, şilte.
Bizde daha çok mesela şu aralar işte şekeri, akide şekerini, fındıklı, tarçınlı falan yapılıyor, biliyoruz. Güllüleri var, biliyoruz. Ama o dönem makbul olanları miskli, bergamotlu. Hatta halka şekeri var. Halkın da çok sevdiği bir şeker. Onun içerisine de kimi zaman kakül baharatından ya da karanfilden koyuyor biliyorlar.
Böyle bir anda aklıma limonlu olsa fena olmaz gibi geldi.
Var ama ilginç olanı eğer Ramazan kışa denk geliyorsa biz şimdi mesela salep deyince daha çok tarçını hatırlıyoruz değil mi?
Evet.
Ama Osmanlı döneminde Ramazan ve Ramazan bayramı kışa geliyorsa salebin tam söylediğiniz gibi limonlusu var yani meyvelileri var. Limon, portakal, elma ve armutlusu var.
Allah Allah salep bu.
Salebin hurmalısı var. Kakulelisi var. Hindistan cevizlisi var. Karanfillisi var.
Allah Allah.
Ve salebin bu meyveli olanları neredeyse tatlı olarak. Aslında salep biraz da dondurmanın ham maddesidir ya.
Tabii.
Ama sıcakken meyveli olanları bir Ramazan ve Ramazan bayramı tatlısı olarak tüketiliyor.
Çok güzel.
Ve ne kadar tüketilirse aslında şeker tabii şimdiki kadar kolay ulaşılabilir bir şey olmadığı için
kıymetli,
kıymetli ve biraz da zenginlik göstergesi. Hmm. Yani çayınıza usulünce şeker bulabilmek o kadar kolay değil o zamanlar. O yüzden de biraz saray işi bu tür şeyler.
Anladım.
Onun için de sarayın halkla bayramlaşması aslında dolaylı olarak ve tatlar üzerinden gidiyor.
Çok güzel.
O yüzden de bayram biraz kutlama üzerine. Bizim hem milli hem dini bayramlarımız var. Her ikisinin de kutlama usulleri ayrı. Ama Ramazan bayramı biraz böyle yemeli içmeli bir bayram. Bütün bunları kaybetmek ya da yeterince önem vermiyor olmak çok ciddi bir hafıza ve ortaklık kaybına neden oluyor. Yani bayramda ben önemsemiyorum herhangi bir bayramı diyebilir miyim? Diyebilirim. Fakat zaman içerisinde birey olarak biz bir şey değiştirmesek de, kaybetmediğimizi düşünsek de toplum olarak bir şeyleri kaybediyoruz. Kaybettiğimiz şey bağlar ve köprüler. O bağları ve köprüleri yitirmenin uzun vadede çok büyük maliyetleri var. Biz bugün yapay zekayı konuşuyoruz. Biz bugün kimi uluslararası organizasyonları konuşuyoruz. Aklımızı gençlere yetiştirmeye çalışıyoruz. Bütün bu süre içerisinde bu anlattıklarımızın anlamı nedir derseniz biraz topraktır. Yani ayağımızı bastığımız yerdir. Eğer biz orada köklenemezsek, geleceğe baktığımızda ürettiğimiz şeylerde bizden çok fazla şeyin olmasını sağlayamayız. Nasıl ki Ahmet Rasim'in kara annemin elini öpmeye gittim çünkü Ramazan bayramıydı demesi gibi. Biz de şu yoktur, biz şöyleyiz demek yerine bu anıyı oradan getirip kendimize aklama ihtiyacı duymadan var olmamızı sağlayabiliriz. Tüm bayramlar aslında bizim kendi varlık halimizi anlattığımız yerler. Bunu kimi zaman ağız tadıyla yapıyoruz. Kimi zaman himayeyle yapıyoruz. Ama çok şükür Türkiye için ve burada doğmuş büyümüş biri olarak söyleyebilirim. Her daim övünerek yapıyoruz. Birini diğerinden değil, hepsini hepsinden yararlanarak yapabiliyoruz.
Çok kıymetli.
Bunu çok kıymetli buluyorum ve dinleyicilerimizin de Ramazan bayramlarını kutluyorum. Kutlu olsun, mutlu olsun. Dilerim nicelerini çok daha büyük coşkularla kutlarız.
Evet sevgili dinleyenlerimiz Elif Berna Kutlu ile sohbet ettik. Bayram üzerine bayram yerlerinden bahsettik. Sonra Ramazan'daki bahyalardan, kandillerden, el öpmekten derken güzel bir şarkıyla veda edeceğiz size. Didem Güner'i Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize saygıyla, sevgiyle, bayram sevinciyle veda ediyorum.
Memleketime çoktan bahar gelmişti. Başakları şimdiden göğe ermişti. Dağlarını gelincik basmıştı. Yer gök ve yürek çiçek açmıştır. Kirazlar olmadan tez vakittir. Başımı omzuna yaslamaya, hayata yeniden başlamaya, bağında bahçende pınarlarında içimi kamaya. Caddelerinde kızlarla oğlanlar oynaşıyordur şimdi, ah hem de nasıl, başlayan biten tazelenen aşklar. Başımı omzuna yaslamaya, hayata yeniden başlamaya, bağında bahçende pınarlarında içimi yıkamaya.
Sokak.
Her şeyin mevsiminde. Burada bir tane portakal.
Bütün sporların neredeyse yüzü. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayemiz var aslında.